A9 ekranlarından merhabalar sayın izleyicilerimiz. Hayata dair programımızda Tuğçe Hanım'la birlikte bugünkü konuğumuz gazeteci Burhan Aktağ. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
Nasılsınız öncelikle?
Vallahi çok iyi. Bomba gibi. Koşturmaca yoğun bir şekilde gidiyor.
Şimdi sizin usta bir gazeteci olduğunuzu herkes bilir. Bu objektifle nasıl tanıştınız? Gazeteciliğe nasıl başladınız? Çünkü genç yaşlarda başladığınızı biliyorum. Çünkü beraber de anılarımız var.
Var, çok var.
Evet, o nedenle çok var. Nasıl tanıştınız objektifle ve gazetecilik merakı nasıl oluştu?
Şimdi ben şöyle özetleyeyim. Benim gazeteciliğe başlama sebebim fotoğrafı olan sevgimden dolayı başladı. Ben ilkokul 1'den 2'ye geçtiğim zaman, yani 8 yaşındayken, babam bana bir fotoğraf makinesi hediye etti. Fakat bu fotoğraf makinesi öncesinde de onun bir makinesini hep alıp bir şeyler oynamak merakımdı. Benim bu merakımı görünce ilkokul 1'den 2'ye geçtiğim zaman bana bir fotoğraf makinesi hediye etti. Hala durur o makine bende. Ve böylece fotoğraf çekmeye başladım ben. Öyle ki biz mutfakta bir de karanlık odamız vardı. Kartı da basıyorduk. Babam da fotoğrafçılığı köy enstitüsünde öğrenciyken, öğretmendirim, emekli öğretmen, orada öğrenmiş. Ve onun sayesinde ben de hem fotoğraf çekmeyi, karta basmayı öğrendim. Biz üç kardeş çok iyi fotoğraf çekeriz. Üç erkek kardeş. Bir kardeşim Almanya'da, bir kardeşim Amerika'da. Bizim ailece hayatımız fotoğraf. Tabii bu fotoğraf olan tutku zamanla gelişti geçti. Ben mesela ilkokul 2'de veya 3'teyken ne olacaksın diyorlardı. Ben gazeteci olacağım diyordum. Yani bir insanın çocukken istediği mesleği yapması çok önemli, çok da enderdir. Ve o yüzden ben çok mutluyum. Gazeteci olacağım dedim ve gazeteciyim.
Alaylı olarak mı, mektepli
yok,
olarak mı?
İkisi ben de alaylı olarak. Evet. Ben ortaokuldayken, lisedeyken de bazı çektiğim fotoğrafları gönderiyordum gazetelere ve gazeteler kullanıyordu. Çünkü o zamanki muhabirler bile istekleri gibi makineler yoktu. Tabii dışarıdan birinin böyle fotoğrafı gelince hemen kullanıyorlardı. Ben ne zamanki askerden geldim zaten çağırdılar beni hemen. Hemen çağırdılar ve gittim başladım. 83 senesinde başladım gazeteciliğe. Bugün 2013, tam 30 yıldır gazetecilik yapıyorum.
Maşallah, evet.
Ne kadar güzel. Çok sevdiğiniz bir mesleğe sahipsiniz. Çok.
Yani başka bir şey yapamazdım zaten.
Çok güzel. Ben güncel konular hakkında biraz fikirlerinizi almak istiyorum.
Tabii.
Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz olimpiyatlarda İstanbul yerine hala nükleer tehdit için nasıl bir önlem alınacağı belirsizliğini koruyan Fukushima tercih edilmişti.
Tabii.
Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce bunun sebebi nedir?
Vallahi şimdi ben bu olimpiyat elemeleri diyeyim, bu elemelerinden önce hep düşünüyordum. Acaba ben Türkiye'de bir olimpiyat görür müyüm, görmez miyim? Yani onun bir merakı vardı. Çünkü olimpiyat çok enteresan bir şey ve bunun organizasyonu yapmak da çok önemli.
Evet.
Ben organizasyon aşamasında Türkiye'nin bunun altından kalkacağına eminim.
Evet.
Hani yapılanları, yapılacak olanları duyduğum için yani çok güzel şeyler yapıyorduk. Fakat hep söylenen bir şey var. Hani Müslüman ülkeyi bize vermezler. Yok son yıllarda, işte son aylarda Türkiye'deki olaylardan dolayı sıkıntı yaşarlar, bundan vermezler diye hep böyle birçok şey söylendi ama sanıyorum biraz da bizim kulis eksikliğimiz var. Hani belki bu oylamadan önce bizim iyi bir sağlam bir kulis yapmamız gerekirdi. Çünkü bu tür organizasyonların en başında bu kulis çok önemli.
Evet.
Evet, aslında Türkiye modern bir ülke. Demokrasi hakim. İnsanlarımızı görüyoruz. İyi yetişmiş insanlar. Yani İstanbul'a biri geldiğinde yurt dışından burayı Avrupa gibi görüyor. Yani bir farkı olmadığını görüyor. Tabii ama, çok köklü bir medeniyetimizle birlikte.
Ama etler ama, bebeğe, Levent'e geldiği zaman Avrupalı gibi görüyor. Fakat bizde yabancılar geldiği zaman önce şeye götürüyorlar. Bir Haliç'e götürüyorlar. Haliç'i bir geziyorlar. Oradan bir Fatih'e gidiyorlar. Bir oraları gezdikleri zaman iş rengi değişiyor. Dikkat ederseniz Türkiye'de çekilen filmlerin çoğu da Eminönü. Yani o eski İstanbul'un olduğu yerlerde çekiyorlar. Filmde yani Türkiye gerçeğini birçok yabancı film İstanbul'da çekmesine rağmen hep oralarda çekiyor. O kadar yönetmen geldi, o kadar film geldi. Hiçbiri Etiler'de çekmedi. Bebek'te çekmedi. Ne bileyim Levent'te çekmedi. Ama bizim bir bebeğimiz var, boğazımız var, Ortaköy'ümüz var. Anadolu yakasında o kadar güzel yerlerimiz var ki.
Evet.
Nedense Kapalı Çarşı, Sultanahmet ve Eminönü, Eminönü'nde hala el arabalarıyla görüntüler gördüm ben filmlerde. Ve bizim o gösterilen filmde de biz sadece turizm amaçlı bir şey film yapmışız. Hani bir olimpiyat ve spor amaçlı yapmamışız. Hani İstanbul'u tanıtan, az buçuk da Türkiye'yi tanıtan bir reklam filmi gibi tanıtım filmi. Yani ben olsam o filmi veririm dünya televizyonlarına, Türkiye'yi tanıtan bir film diye versinler.
Evet.
Hani olimpiyatı isteyen bir ülkenin filmi değildi bence.
Evet.
İşte o filmde de bir sıkıntı vardı benim izlediğim kadarıyla. Yani olimpiyatı isteyen bir filmin öyle olmaması lazımdı. Evet. Daha farklı olmalıydı.
Türkiye'nin tabii ki çağdaş modern yüzünün gösterilmesi, çağdaş gençlerin gösterilmesi, modern yapının gösterilmesi çok daha güzel olurdu tabii ki.
Tabii bence de. Bence de olurdu. Çok iyi olurdu.
Evet, öyle olmalıyız zaten. Yani bağnazlıktan uzak, bizim kültürümüz, bizim dinimiz de bize bunu veriyor.
Tabii,
yani,
kesinlikle.
Tabii ki yani bir Müslümanlık bağnazlıktan ayrıştırmalı. İşte hepimiz Müslümanız. Yani İslam'ın o modern, ilerici, çağdaş yönünün daha iyi vurgulanması hakikaten bize dünya çapında da birçok avantaj da sağlayacaktır ve insanların İslam'ı sevmesinde de
yalnız
çok önemli bir rol oynayacak.
Bize değil zaten, birçok İslam ülkesi için de faydalı olacaktı bu.
Tabii.
Hani bugün Suriye'de savaş var ama Suriye'de bir Şam'a gittiğiniz zaman bakıyorsunuz sanki bir Avrupa şehri gibi.
Evet.
Hani birçok böyle Müslüman ülkelerin şehirlerine gittiğiniz zaman çok güzel. Tamam, hala çok bağnaz, çok geri olan şeyler de var ama biz bunları belki yapacağımız sanatın filmiyle bir Müslüman ülke nasıl bir olimpiyat istiyor ideal ölçüde yapmış olsaydık bu diğer Müslüman ülkelere de çok etkisi olacaktı. İnsanların gözünde o Müslümanlık sanki böyle bir korku filmi gibi.
Evet.
Korku filmi. Bizim o filmi daha belki bir aşk filmine çevirmemiz lazım.
Çok doğru, evet. O zaman bizlere daha çok sorumluluk düşüyor. Yani
kesinlikle.
İslam'ın gerçek
herkese, evet. Her Türk gencine, her Türk vatandaşına çok büyük sorumluluk düşüyor.
Evet.
Çünkü onlar da İslam ülkeleri de Türkiye'yi önemsiyorlar çok. Yani eski bir manevi liderliği olduğu için Türkiye'nin köklü bir imparatorluktan geldiği için doğal olarak Türkiye'ye bir abi gibi, bir büyük gibi bakılıyor. Yani aile ortamının, aile bireylerinin büyük saygı duyulan, sözü dinlenen, saygın bir büyüğü olarak bakıldığı için şimdi bizim örnek olmamız, Türkiye'nin bir model olması dediğiniz doğrular bir şekilde hakikaten önemli.
Çünkü Türkiye onlar için hep böyle bir sembol ülke. Sembol bir Avrupa'ya açılan bir kapı gibi göründüğü için biz bunun kıymetini bilemiyoruz. Yani aslında bunun kıymetini bilmemiz lazım.
Çok doğru ve yani sosyal siyasette de bunun avantajlarını biz iyiliğe ve hayıra çevirmemiz lazım. Yani madem seviliyoruz değil mi ülke olarak
tabii
ve örnek alınmak istiyoruz. O zaman bu örnekliği bir model teşkil ederek dediği gibi Tuğçe Hanım'ın da modern yüzünü İslam'ın, Müslümanlığın, bizim kültürümüzün o güzelliklerini de temsil ederek, güzel göstererek ve siyasette de savaşları önleyen barış ülkesi olarak, ara bulucu olarak, güzel ahlakı yaymada aynı zamanda Türkiye birçok şeyde geçmişte olduğu gibi yine bu yönde fayda gösterebilir dünyaya. Yani bu savaşları önlemek için Suriye'de dediniz işte biraz evvel. Suriye.
Ya zaten bizim bir Mustafa Kemal Atatürk'ün bir lafı var. Yurtta su, cihanda su. Bu bizim artık sembolümüz. Yani bir Türk halkının sembolü. Ve bizim bu lafa göre, ona göre hareket etmemiz lazım. Hem yurdumuzda bir su, hem de ne yurtta su, cihanda su. Dünyada da su ve barışı, barış için çalışmamız lazım millet olarak.
Evet. Suriye konusunda özellikle tabii şu anda bir gerginlik
var.
Söz konusu var. Ama yani biz tabii yüz binlerce insanı misafir ediyoruz. Yani oradaki halk bizim zaten kardeşimiz. Şimdi Esad rejiminin yaptığı zulüm tabii haliyle ortada. Uluslararası camianın buna engel olmak istediği. Ama bu arada Müslümanlar şehit oluyor.
Evet. Öyle ya da böyle. O tarafta da bu tarafta da hiç fark etmiyor. Sonuçta ölen Müslüman.
Evet.
Ölen insan. Yazık günah yani. İnsan ölüyor yani. Çocuklar ölüyor.
Tabii.
Yani bir aylık, üç günlük, beş günlük çocuklar ölüyor. 20 yaşında delikanlılar ölüyor. Ne bileyim anneler ölüyor, babalar ölüyor. Yazık günah.
Evet, şimdi sosyal medyayla da birlikte ve medyanın bu kadar kuvvetlenmesiyle birlikte birçok olayı sanki yakınımızda yaşıyormuş gibi zaten görebiliyoruz. Ve insanın da tabii ki bu noktada vicdanı sızlıyor. Yani nasıl yanınızda biri öldürüldüğü zaman vicdanı sızlarsa aslında uzakta bir ülkede de biri öldürüldüğü zaman aynı şekilde insan vicdani duygular içerisinde hemen bu zulmün durdurulmasını istiyor. Sizce
kesin.
Peki bu noktada ne yapılabilir?
Vallahi şimdi bu noktada tabii bir an önce bence yani ateşkesin sağlanması gerekirdi aylar öncesinde. Eğer biz 3 ay, 4 ay önce, 5 ay önce bir ağırlık koyup şu ateşkesi kesseydik belki 5.000 kişi, 10.000 kişi ölmeyecekti. Hı hı. Belki o 5.000, 10.000 kişi de şu an yaşıyor olacaktı.
Evet.
Ama nedense bir türlü buna yeltenmediler. Ama şimdi Sanıyorum bir ateşkesle ilgili bir görüşmeler var. İnşallah bir an önce olur. Ateş kesilir. Ondan sonra ne istiyorlarsa masa başında hesaplaşırlar. Bu işi bitirirler. Yani bu ölümler olmaması lazım hocam.
Aslında Tayyip Bey daha evvel kardeşim diye hitap ederek Suriye'ye bir yakınlaşma gösterdi hükümetimiz ülke olarak.
Tabii çok
gösterdi. Gösterdi ki geçmişte yani terör örgütü başını orada saklayan, koruyan, siyaseten belli bir tavır gösteren ülke olmasına rağmen.
Çok
yani,
kızdığımız ülkelerden biriydi. Neden? Çünkü terör örgütü başının orada saklanıyor olması bizi toplum olarak Suriye'ye karşı aşırı derecede sinirlendiriyordu. Hı hı. Neden böyle bir şey yapsın? Ne gereği var? Zaten o bir ara bayağı bir ayyuka çıkınca göndermek zorunda kaldılar. Arkasından Yunanistan'a geçti, İtalya'ya geçti, derken Afrika'ya geçti ve oradan paketlendi geldi buraya.
Evet. Yani ona rağmen Türkiye kardeşim diyerek sahiplendi. Tayyip Bey tabii uzun yıllardan beri tanıyoruz hepimiz. Yani tabii, onun hani vicdani yönünü biliyoruz, insani yönünü tabii, biliyoruz. Hani kesinlikle, çocuklara olan duygusal sevgi dolu şeyini biliyoruz, yaklaşım tarzını. Beğeniyoruz tabii yani o kişilik olarak, dürüstlük olarak, namus olarak. Siz de geçmişte de takip ettiğiniz birisi, bildiğiniz tabii, biri eskiden. Tabii. Yani Allah tabii ona yardım etti. O da kendi dürüst, güzel yapısını siyasete de taşıyınca Allah da yolunu açtı. Tabii bir memleket yönetmek kolay değil. Yani hiç hele 10 senin üstünde.
Hiç kolay değil.
Yani az uykuyla bütün çoluğunu çocuğunu görmeden belki vatan millete hizmeti yapmak kolay değil. Yani bütün geçmiş başbakanlarımız da öyle elbette ama 10 yıl tabii tek başına bir iktidar olmak 10 yılın üzerinde kolay değil ve bir kişinin üzerindeki yük, başbakan gibi bir insanın üstündeki yükü tahmin edebiliyoruz.
Hiç kolay değil. Yani çok zor bir gömlek var üzerinde. Tabii zaman zaman yaptığı bir takım hareketlerle veya sözle zaman zaman kızıyoruz, ediyoruz, belki eleştiriyoruz ama evet, çok zor bir iş yapıyor. Çok zor bir işi başarmaya çalışıyor.
Evet.
Bu bir gerçek.
Evet. Ben Suriye ile ilgili sorularıma geri dönmek istiyorum. Tabii. Ve sizce de bir koalisyon hükümeti kurulsa ve bütün fikirlerin temsili sağlansa bunun için bir çözüm olabilir mi?
Olabilir tabii, niye olmasın? Fakat şimdi Suriye işi çok karışık. Şimdi anlatmak gerekirse şimdi Suriye'de biliyorsunuz bir Baas Partisi var. Bunların Şii ağırlıklı ve koskoca Suriye'nin %20'si bunlar. Tabii bunlar iktidarda. Bunlar iktidarda olunca öbür tarafta İran %80'i Şii olan bir ülke. Suriye'de bu Baas Partisi'nin devrilmesini veya partinin pasifize olmasını istemiyor. Onlar da destekliyorlar. Yani Suriye çok karışık bir yer. Tabii ister insan bir demokratik bir şey olsun, ne bileyim bir seçim olsun, bir başbakan olsun, bir şeyler yapılsın ama şimdi bakın Mısır'da oldu. Dediler ki bilmem kaç yıldır mübarek başta. Orada bir devrim oldu. Arkasından bir devrim oldu. Yazık günah Mısır'ı bir anda yıllar öncesine geriye attılar.
Tabii.
Yani bunları yaparken artıların ve eksilerini iyice oturup düşünmek lazım. Yazık günah binlerce insan öldü. Binlerce çocuk öldü. Hani tabii keşke en baştan bunlar oturup konuşulsaydı bu kadar insan ölmeseydi. Ama işin içine böyle din ve siyaset bir anda girdiği zaman işin rengi değişiyor.
Dini siyasete alet edenler diyebiliriz.
Zaten ve ikisi bir araya girdiği zaman hepten perişan oluyor.
Veyahut deminki konuda bahsi geçen bağnazlık esasında. Çünkü
evet, çok önemli.
Şimdi Şiilik, Sünnilik ayrımı yapmak bir kere bizim dinimiz yok. Başbakan geçenlerde bence Sayın Başbakan da telaffuz etti. Benim için Şii Sünni yok, Müslüman var dedi. Bu yani zaten Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem de tavrı, kişiliği. Çünkü Müslümanlar arasında ayrım olmaz. Yani bir kere mezheplerin Müslümanları ayrıştırıcı bir yapı olarak görülmesi ve birbirine karşıt olması İslam'la uzaktan yakından alakası olan bir şey değil, dinle. O yüzden dinin kendisinden değil, dini yaşamaya çalışan veyahut dini kullanan bazı insanların ayrımcılık yapmasından kaynaklanan bir şey bu. O yüzden şimdi dediğiniz gibi İran mesela Suriye'ye Şii olduğu için destek veriyor. Sünnilerle Şiiler bombalaşıyor. Bunların ikisi de Müslüman. Bu akıl alacak bir şey mi?
Hiç. Olacak şey mi?
Yani dolayısıyla bundan esasında İslam'dan, dinimizden kaynaklanan şeyler değil. Fakat esasında köklü bir çözüm olarak sadece Suriye yangın yeri değil. En son yangın yeri. Ondan evvel Irak.
Evet.
Ondan evvel Afganistan. Değil mi? Şimdi Mısır'daki olaylar yani
Mısır, Libya.
Müslüman dünyasında zaten böyle bir problem var. Biz yani buna bir köklü çözüm bulmak gerekiyor. Şimdi Avrupa 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bunu bir çözüm olarak ortaya getirmiş ve bir birlik kurmuş.
Evet.
Yani ekonomik olarak başlamış ama Ondan sonra bu siyasi birliğe, değil mi? Para birliğine, her türlü bir birliğe dönüşmüş. Dolayısıyla demek ki aklın ve vicdanın gereği sorunları çözmenin en temel metodu, aklın gereği birlik beraberlik içinde olmak. Biz nasıl ülkemizi birlik beraberlik içinde istiyoruz? O zaman bölgemizi de, değil mi, Müslümanları da birlik beraberlik içinde olması köklü bir çözüm olmaz mı?
Kesinlikle. Yani biz de bir Müslüman ülkeler birliği kurabiliriz. Belki ne bileyim Orta Doğu ülkeleri birliği kurabiliriz. Bir şey kurulabilir. Mühim olan belki böyle bir birliktelik 3-5 sene önce kurulmuş olsaydı bugün Suriye'de bunlar yaşanmamış olabilirdi.
Çok doğru söylüyorsun. Gerçekten yani vicdani bir şey de bu. Çünkü birlik olunca bir kere bereket olacağı, karşılıklı barış olacağı, sevgi olacağı, aynı zamanda sorunların çözümü için temel bir köklü çözümü getireceğin bir yapı olacağı aşikar ortadayken. Ama işte terörle ve başka şeylerle bu zaten bunu engellemeye çalışılıyorlar aslında. Aslında Avrupa için de ve Amerika için de her Batı için çok iyi bir şey. Çünkü aklı selim, radikalizmden arınmış, bağnazlıktan arınmış bir Müslüman dünyasıyla işte Türkiye'de onun böyle yani lideri olarak, abisi olarak veya hizmetkarı olarak esasında diyelim Batı ile ilişkileri çok iyi kurabilir.
Kesinlikle.
Onlar için de iyi bir şey.
Kesinlikle. Bir ara zaten ona soyunmuştu Tayyip Bey. Hı-hı. Ve çok da iyi götürüyordu. Fakat son bu Suriye'de ve Türkiye'de bir takım olduktan sonra dışarıda birçok ülke biraz kendini geri aldı.
Yani işini zorlaştıranlar da var. Benim tabii aşikar olan bir şey. Yani bizim ülkemizde bile şu anda yargılaması süren bazı işte şer odaklarının uzantıları diyelim. Bunlar Avrupa'da da var.
Var.
Değil mi? Yani mesela Gladio vardı var Avrupa'da. Yani neler yaptığını, neler ettiğini herkes biliyor şimdi dünyada. Mesela biz Azerbaycan'la yakınlaştık. Hatırlarsın. Birileri geldi buraya. Bir anda ortalığı karıştırdı. Suriye'yle yakınlaştık. İşte kardeşim diyordu. Sonradan bir anda Suriye'yle karşı karşıya geldik. Yani dünyada bu kötülüğü, ayrışmayı organize edip özellikle siyasete ve toplumlara bunu yansıtan belli çalışmalar yapan özel şer grupları var. Yani bizim ülkemizin içinde bile mesela İtalya o içinde vardı bir safrayı bir zamanlar mesela temiz ellerle attı. Şimdi yargılaması süren Türkiye'de de bazı konular var. Onlarla birlikte Türkiye yani o Türkiye'de o şeylerinden arınarak daha temiz hale geldikçe ve güçlenecektir mutlaka.
Kesinlikle. Şimdi rahmetli Turgut Özal bir ara Türkiye Cumhuriyetlerini bir araya getirmek için uğraşıyordu. Yani devamlı Azerbaycan'daydı, Kırgızistan'daydı, Türkmenistan'daydı, gitti geldi, gitti geldi. Zaten az kalmıştı belki bunları toparlayıp, belki bir bayrak altında belki toparlayacaktı. Fakat işte ondan sonra vefat etti. Ve birçok kişi de işte bu Türkiye Cumhuriyetlerini bir araya getireceği için daha ileride bir tehlike arz etmesin diye öldürüldüğü söyleniyor. Evet. Yani bundan kaynaklandığı söylenir. Ama rahmetli Turgut Bey bu bütün Türk Cumhuriyetlerini bir araya getirecekti. İdeali oydu.
Demek ki hakikaten engel koymaya çalışanlar var.
Var, kesinlikle yani. Var.
Evet,
kesinlikle
halbuki var. İşte tabii mutlaka dünyanın kanunu bu. Yani iyinin iyi de olacak, kötü de olacak, güzel de olacak, çirkin de olacak. Çünkü bir imtihan dünyası. Her ikisi de birlikte olacak. İyiler barış için, sevgi için gayret edecekler. Bizim şu anda yaptığımız gibi. O amaçlı bir sohbette bulunuyoruz mesela, değil mi? Kötüler de kendi o kötülüğünü icra etmeye çalışacaklar. Ama sevgi galip gelecek. Barış galip gelecek.
Hem de bu kötü insanlara sevgi göstererek sevgiyle boğmak lazım.
Çok doğru.
Yani sevgiyle boğacağız ki adam anlasın. Şimdi benim dünyaya bir daha gelme şansım var mı? Bu hani biri diyebilir mi ben bir daha geleceğim? Yok. Şu dünyaya geleceksin. Ortalama 60 seneye yaşarsın, yaşamazsın. Yani bunun 120 sene yaşayan pek nadirdir. Şu dünyadaki yaşantını eşinle, dostunla, arkadaşlarınla güzel bir şekilde yaşamak var. Bir de adam doğuyor, ölüyor 28 yaşında, her gün savaş. Bugün bakıyorsun İsrail'de kardeşim, Filistin'de çocuk doğuyor. 30 yaşına kadar her gün savaş. Ya bu hayat. Yazık günah.
Tabii.
Afganistan'da hala öyle. Şu an 30 yaşında olan gençler doğduğu günden beri savaşıyorlar yani.
Evet.
Nasıl bir hayattır bu? Yani düşünüyorsun toz toprak, su yok, yemek yok, hiçbir şey yok. Doğru düzgün bir araba binmek yok. Arabayı. Hayatında belki hiç bisiklete binmemiş.
Evet
O insan da gelip İstanbul'u görmeli. Hı hı. Benim burada yaşayan arkadaş da gidip Afganistan'ı görmeli. O dağları görmeli. Kudüs'e gitmeli. Ne bileyim Mısır'a gitmeli. Hı. Görmeli. Bunlar herkes yaşamalı. Bir Mardin'e gitmeli. O taş evleri görmeli. Dünyanın neresinden insanlar geliyor. Ama millet savaşmaktan hiçbir şey yapmıyor. Halbuki ne var? Öldün gittin yanına ne götürüyorsun? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Bugün Sarkut Sabancı rahmetli. Bir gün evindeyiz sohbet ediyoruz. Özürlü bir oğlu var Metin. Hı hı. Böyle odasına girdik. Ender odaya giren gazetecilerden biriyim ben. Hı hı. Dedi ki bana Burhan dedi bak dedi ben dedi şu an dünyada istediğimi alabilirim. Ne istesem yapabilirim. Ama dedi oğlum Metin dedi benden bir ayakkabı isteyemiyor dedi. Oğluma bir ayakkabı alamıyorum. İstediği ayakkabıyı alamıyorum. Ben bu kadar parayı, bu kadar zenginliği ne yapayım diyor. Oğlum benden bir ayakkabı isteyemiyor. Ne kadar doğru. Hı-hı. Bak rahmetli öldü gitti. Ne götürdü? Ben ne götüreceksen, sen ne götüreceksen veya benim dedem ne götürdüyse aynı. O hiç farkı yok. Evet. O yüzden kıymetlenmemiz lazım.
Sevgi de gerçekten çok önemli. Fakat bu konuşmaların sevgi dolu ve içtenlikle yapılması durumunda da tabii ki daha birleştirici bir ruh, daha barışçı bir ortam sağlanabilir. Bu noktada ne düşünüyorsunuz yani şimdi, konuşmalar hakkında?
Şimdi ben bu tür bir takım röportajlar veya sohbetlere katıldığım zaman hani Türkiye'nin nedir sıkıntısı? Tamam eğitim sıkıntısı var, belki maddi sıkıntısı var ama en büyük sıkıntısı sevgisizlik.
Evet.
Bizim bu sevgisizliği yıkmamız lazım. Bu sevgiyi bir şekilde nasıl aşılayacaksak aşılamamız lazım. Bunun bir aşısı mı var? Nedir? Bunu bulmamız lazım. Yani bizim birbirimizi sevmemizi sağlamamız lazım. En büyük sevgisizlik, bizim sıkıntımız sevgisizlik. Eğer biz bu sevgisizliği aşarsak Türkiye hiç kimse tutamaz. İnanın hiç kimse tutamaz. O kadar hızlı büyüyoruz ki. O kadar güzel büyüyoruz ki. Hani millet olarak ne bileyim şu sevgisizlik bizim tek sıkıntımız.
Çok doğru söyledin hakikaten. Yani en çok ihtiyaç duyulan. Ama bu mesela sen yani içinden böyle coşkuyla dobra dobra güzel güzel söylediğin o kadar aşikar ki. Yani çünkü kalpten kalbe bir yol vardır. Tabii. Yani samimiyetten olduğun belli. Yani bu tabii senin kendi kişisel hayatında insanın yaşadıklarıyla olgunlaşmasıyla da tabii, alakalı olmakla birlikte çok tecrübeli bir gazeteci olarak toplumun her yerinde, her kesiminde, mesleki yaşamında bütün karakterleri çok iyi tanıyarak. Yani mesela nerede yapmacıklık var? Bir yere gidiyorsun bir haber için. Geçmişte düşün. Orada bulunan insanlar bir senin gazetecilik alanında. Mesela onların ilişkilerinde karşılıklı sevgi mi var? Menfaat mi var? Yapmacıklık mı var? Samimi mi var? Çok iyi teşhis etmişsindir tahmin ediyorum.
Anda çözüyorum hiç. Yani belli bakışından, hareketinden, kuracağı kelimelerinden anda çözüyorum yani ne olduğunu. Fark etmez ama bende o sevgi tükenmez. O sevgi tükenmez. Ben yine elimden geleni yaparım, ederim. Yeter ki mutlu olsun. Mutlu olsun ki, demoralize olmasın ki etrafına da mutluluk salgılasın. Çok önemli.
Evet, bizim yani insanın zaten kendisi mutsuz oluyor başta.
Evet.
Yani o insanlar yani birbirlerine yapmacık tavırlar veyahut menfaatsel yaklaşımlar gösteren insanlar, yani hesaplı, kitaplı, samimi, içten davranmayan insanlar en başta kendi kalplerinde büyük bir huzursuzluk yaşarlar. Yani bir tatminsizlik, bir huzursuzluk, bir mutsuzluk. Yani o tür bir bakış açısı insanın bumerang gibi kendine dönen ve kendi hayatını zehir eden, sıkıntı içinde, mutsuzluk içinde olmasına neden olan tavırlardır. Halbuki insan samimiyetle kendini bıraktığında karşısındakine hepimizin kaşının gözünün eksikliğimiz var. Yani kusur gözüyle bakma değil de güzelliklerini görme ve öyle bakmayla severek yani. Çünkü sevmek için onun güzel, her insanın güzel yönleri vardır. O yönleriyle bakmak. Hepimizin kusuru vardır. Onları görmemek. Yani ilk başta o güzel yönleriyle bu güzel bakış açısını kazandırmak lazım. Mesela bizim dinimiz bunu bize emreder. Bunu bizden ister. Çünkü Allah bizi sever. Allah bizi sever. Allah, biz de Allah'ı severiz. Çünkü her bir kere zaten yaratılış olarak da büyük güzelliklere sahibiz. Yani mesela ortamdayız şu anda görüyoruz. Yani nefis palmiye ağaçları var. Müthiş meyve veren topraktan tahtanın içinden çıkan muazzam meyveler var. Kaşımız gözümüz yani gördüğümüz her şeyde bir güzellik var. Biz o güzelliğin sahibini seviyoruz. O yüzden insanlardaki güzelliklere bakarak ilk onlara gözüyle, güzellik gözüyle bakarak belki bu bakışını sağlayarak onları sevebiliriz.
Kıymetini bilmemiz lazım. Hı hı. Yani kıymetini bilmek lazım. Bugün bakıyorsun, ben gazeteciyle başladım 83 senesinde. Ankara'ya faks çekeceğiz. Güneş Gazetesi'nde çalışıyorum. Faks bir tek Hürriyet Gazetesi'nde var. Hürriyet Gazetesi'ne gidiyorduk, sıraya giriyorduk, faks çekiyorduk Ankara'ya. Hmm. Bak 83, süre 30 yıl. 30 yılda geldiğimiz şeye bak. Şimdi ben telefondan çekiyorum, dünyanın her yerine gönderiyorum.
Tabii.
Yani faks çekemiyorduk 30 yıl evvel. Hmm. Ve yarın daha neler olacak bilemiyoruz. Yani nelerle karşılaşacağız? Her gün bir şeyle karşılaşıyoruz ve şok oluyoruz. Bunu kıymet bilmemiz lazım. Yani niye birbirimizi üzelim, niye birbirimizi kıralım, niye inciltelim?
Evet, her şey için şükretmemiz, nimet gözüyle bakmamız
aynen,
gerekiyor.
Aynen, kesinlikle haklısın. Kesinlikle haklısın.
Evet, bu bir aile içinde, bir mahalle içinde, bir ülke içinde nasıl arkadaşlar içinde bunu istiyorsak, işte bölgemiz içinde aynı şeyi, dünya içinde aynı şeyi istediğimizde ki istiyoruz, bunun için de gayretle bu her zaman daha ağır basacaktır Allah'ın
izniyle. Ya şimdi bir de dünya yönetenler var. Yani ne bileyim Amerika'da, Rusya'da, İran'da şurada burada. Yani bunların da oturup bir konuşması lazım. Bugün Bulgaristan'dan çıktığın zaman istediğin sınırı geç. Kimse ne karışıyor ne soruyor. Bütün dünyanın böyle olmalı. Biz bir dünya millet olmalıyız. Hı hı. Yani Türkiye, Amerika, Rusya, İran değil. O yine olsun. Hı hı. Yine Türkiye olsun ama hepimizin bir dünya insan olmamız lazım. Yani evet. Hepimizin bir dünyalı olmamız lazım.
Doğru.
Yani bugün ben İran'a girmeliyim. İran'a girmeliyim yani yürüye yürüye girmeliyim.
Çok evet, güzel. Çok doğru.
Onlarla kardeş olmalıyız. Ben Rusya'ya girmeliyim, kardeş olmayayım. Niye ben hala Ermenistan'da bir ton tantan eşim? Zamanda her şey olmuş bitmiş olabilir. O zamandı. Hı hı. O zaman şartlar öyleydi. Şartlar ölünce oldu. Biz de çok eziyet çektik ama
doğru.
Kaçıncı yüzyıla geldik? Artık bu bir takım şeyleri aşmamız lazım. Nasıl Almanya'da o duvar yıkıldığı zaman olay oldu bütün dünyada. Berlin'de duvar kalktı. Muhteşem bir olaydı. Ve ben öyle bir şeyi gördüğüm için de çok mutluyum. Ki o duvardan geçmek isteyen kaç kişi öldü? Kimler öldü? Kimler can vermedi? Olmamalıydı. Bir tek kimlik olacak. Dünya kimliği. Ne bileyim bir dijital bir şey.
Evet.
İşte Buranak'ta bir kimlik numarası çıkacak. 3 milyar
güzel.
Bence böyle olmalı.
Evet. Güzel bir şey. Yani İşte mesela vizelerin kalkması bu yönde bir umut veren bir şey. 70'e yakın ülkeyle vizemiz kalktı. Gürcistan'la pasaportumuz kalktı. Bu belki bir başlangıç olabilir.
Tabii.
Bir başlangıç olsun.
Çok iyi olur. Evet. Yani, olmalı, böyle olmalı.
Evet. Tam huzur sağlandığı zaman, tam barış sağlandığı zaman ve bu bağnaz yapılar, vahşet yapıları ortadan kalktığı zaman herkes için çok büyük bir özgürlük olacaktır. Çok büyük bir rahatlık olacaktır.
Kesinlikle. Kesinlikle çok haklısın. Ama işte maalesef ortalık o kadar karışık ki yapacak bir şey yok. Yani şu Suriye bitse bir an önce düzelse, şu Mısır düzelse, yani bizim o Akdeniz, Doğu Akdeniz böyle bir düzelse belki hepsi yavaş yavaş olacak. Tabii bu büyük ülkelerin elinde. Onlar evet. Oturup nasıl geçen toplandılar Rusya'da böyle bir toplanacaklar, bir karar alacaklar. Belki bir kişi veya iki kişi duracak bu işin başında ona göre. Düzene gidiyor ya insan. Ölüyorsun gidiyorsun. Yapacak bir şey yok yani. Kurtuluşun yok. Ben ölmeyeceğim diyen biri varsa göreyim.
Doğru. Çok güzel söylüyorsun. Bu şimdi senin insani yapından kaynaklanan güzel söylemlerin. Bir de bu gazetecilik yönünden düşünürsen. Mesela şu güzel sözleri sen vicdanınla, aklınla, yani burhan olarak söylüyorsun. Ama bir de mesela gazeteci yönün var. Şimdi sen gazeteciler açısından bir de bak. Tamam mı? Çünkü gazetecilik basın mensupluğu kitlelere ulaşan ve kitleleri bazıttığı gazeteyle veyahut yayınladığı görsel şeylerle kitleleri etkileyebilen bir faktör. Hatta dördüncü güç deniyordu tabii. Zamanında. Tabii. Onu bir basın gazete sahibi birinci güç olarak atletmişti hatırlarsan.
Tabii. Yani, bir zaman öyleydi.
Evet. Yani medyanın, şimdi sosyal medyanın, televizyonun, basının insanlar üzerinde yönlendirici çok büyük etkisi vardır. Evet. Bu kesin. Çünkü ben bunun mektebini okudum. Sen alaylısın. Biz okulda, üniversitede, iletişim fakültesinde Goebbels'in propaganda ilkeleri diye ders alıyorduk. Bak yani propagandanın ilkeleri ve Almanlar bunu zamanında işte farklı sebepler için yapmışlar. Ama insan zaten telkine açık bir varlık. Yani olumlu sevgi gösterdiğinde, güzellik yaptığında onun hoşuna giden, yani veyahut bir şeyi anlattığında, ikna ettiğinde, akılcılığını ortaya koyduğunda tamam, hani makul, aklına yatan, yani telkine açığız hepimiz. İyi. O zaman gazetecilik bu kadar önemli bir meslekse ve kitleleri bu kadar etki altına alıyorsa gazetecilere de büyük sorumluluk düşüyor. Öyle değil mi? Yani
kesinlikle.
Yönlendirirken toplumu.
Tabii, en büyük sorumluluk gazetecilere düşüyor. Birçok gazetede hep iş adamlarının eline geçti. Şimdi bir gazeteci bir aile başka, bir de bir iş adamının gazeteyi alması başka. İş adamı gazeteyi niçin alıyor? Kendi işlerinde daha rahat hareket etmesi, işini büyütmesi için. Onu ikinci bir güç gibi kullanıyor. Tabii onu kullandığı zaman gazetecilik rafta kalıyor. Bakıyorsun şu an birçok gazete var. Hiçbirinin patronu babadan gelme gazeteci değil. Hepsi iş adamı.
Evet, şimdi bir gazeteci olarak bu teşhislerin önemli.
Hepsi iş adamı. İş adamı olunca ne oluyor? Ona göre hareket ediyorsun. O yüzden gazetecilik, eski gazetecilik yok artık.
Peki geçmişte bu anlamda bu mesleği olumsuz yönde kullanıldı mı sence?
Kullanıldı.
Siyasette
her
ve...
zaman kullanıldı. Her zaman kullanıldı. Kullanılmadı desem iyi olur. Yani her ne kadar gazeteci de olsa o gazeteci patronun da bir fikri var. O fikre ister istemez daha sıcak bakıyor ve ister istemez de kullanabiliyor. Kullanıyor da. Yani ben birçok gazetenin 10 Kasım'da Atatürk resmini koymadığını bilirim. Yani ne olur Atatürk resmini? Ölüm yıldönümüdür veya bir 29 Ekim'de şudur budur. Koymadığını bilirim. Ne bileyim başka bir gazetenin başka bir şeyle ilgili yapmadığını bilirim. Veya öyle bir gazete var ki yılda bir sefer Ramazan'da bir tek düşünür. Hani ne bileyim imsakı koyar, bir şeyi koyar, şunu koyar, bunu koyar. Var, yok değil.
Evet.
Yani o zaman gazeteciliğin, basın mensupluğunun bir böyle bir yayın ilkeleri vardır değil mi?
Tabii.
Yani yayıncılık
yani
ilkesi.
Mesela, Hürriyet mesela şimdi... Bazı gazetelerin kendi ilkeleri vardır. Böyle zaman zaman açıklarlar. Hani bir ilkeleri var. Her gazetenin vardır. Bazı gazeteler de bunu açıklar. Mesela Hürriyet'te yazardı koridorlarda. Hürriyet gazetesinin ilkeleri diye. Ama tabii ilkeler bir süre sonra o ilkeler değişiyor. Değişiyor yani. Ya müdürü değişiyor ya patronu değişiyor. Birileri değişince onlar da değişiyor.
O ilkelere uyulmadığı zamanlarda oluyor mu?
Oluyor tabii. Olmaz mı? Yani eskiden uyulmuyordu. Kimsenin umurunda değil ama şimdi uyulmadığı takdirde çok ağır cezaları var. Yaptırımları var. Fakat mağdur olanlar bunun farkında değil. Aslında isteseler o gazetelerle ve gazetecilerle çok iyi uğraşabilirler. Kanunlarımız o kadar değişti ki. Eskiden bir tekzip yayınlatmak için aylarca yıllarca uğraşıyorlardı. Yayınlatamıyorlardı ama şimdi hapis cezaları var.
Ama tabii herkesin kanunlara riayet ederek... Her ne yapacaksa fikrini söyleyebilir. Her isteyen demokrasi var. Partisini kurabilir,
bak,
derneğini
şey
kurabilir.
Demokrasi var dedim. Ama, o kadar güzel ki. Şimdi 28-29 yıla, 30 yıl evvel deseydim ki ben sana CHP ile MHP şey olacaklar, iktidar ortağı olacaklar deseydim. Aynen böyle gülerdim. Yok ya gitti. İmkanım var kardeşim evet. CHP ile MHP'nin iktidarda biri başbakan, biri başbakan yardımcısı olacak. Herkes gülerdi. Ama ne oldu? Oldu. Ben yine o tarihlerde desem ki bir gün gelecek bizim Cumhurbaşkanımızın eşi türbanlı olacak. Millet ben dalga mı geçiyorsun derdi.
Doğru söylüyorsun.
Belki öyle bir şey yazmış olsaydım millet beni aforoz ederdi. Olur mu kardeşim öyle bir şey? Oluyor. Bunlar hep demokrasinin gerekleri.
Evet.
Demokrasi çerçevesinde her şey olabilir. Her şey olabilir. Hiç problem değil. Ama bunlara hazırlıklı olmak lazım ve hazmetmek lazım. Sonuçta bir demokrasi var. O demokrasi çerçevesinde gidiyoruz. Bugün Tayyip Erdoğan başbakansa demokrasinin gereğinden dolayı başbakan.
Tabii.
Bu kadar basit.
Herkesin söz hakkı olmalı.
Olmalı.
Ülkemizde hakikaten dediğin gibi o var. Yani onu engellemek isteyenler olmasına rağmen demokrasi var.
Var.
Yani hakikaten verdiğin örnekler çarpıcı o yönden. Onu göstermesi açısından. Karşılıklı insanların birbirine karşı o demokrat yapısı önemli. Çünkü insanlar, herkes farklı yaratılmış. Herkes farklı düşünebilir. Ama mühim olan onun düşünceyle, fikirle, sevgiyle, muhabbetle adam farklı düşünebilir insan, farklı yaşayabilir. Allah öyle
saygı
yaratmıştır.
Göstereceksin.
Saygı göstereceksin.
Ne düşünürse düşünsün, evet. Saygı göstereceksin. Belki o kadar aksi bir şey de düşünebilir ama ona dahi saygı göstereceksin. Onun düşüncesi. Onu ikna etmek istiyorsan yavaş yavaş anlatacaksın. ne olduğunu anlatacaksın. İlk ne olur olur, olmazsa yine saygı göstereceksin.
Tabii yani eğitimle, kültürel faaliyetlerle olacak olan bir şey.
Tabii.
Yani biz mesela yapabiliyoruz, kitap basacaksın. Yani onun fikrinin yanlışlığını ortaya koymak için kitap basacaksın, internet sitesi açacaksın, konferans vereceksin. Yani onun yanlışlığını gidip taş atarak, ona karşı düşmanlık besleyerek değil, belki aynı mahallenin çocuğusun, belki aynı memleketin evladısın.
Belki bir arka sokakta oturuyor.
Yani. Aynı Allah'ın kulusun. Sonuçta yani fikir ayrılığı, hani taraftarlık gibi ve birbirine hasmane bakan bir bakış açısı, işte zaten şeytanın insanlara verdiği çok büyük bir şey. O yüzden hep böyle rahmani düşünce, güzel düşünceyle bakmak insanlara. Ama tabii bu bir olgunluk gerektiriyor. Bunun için de eğitim gerektiriyor. Yani çocukken itibaren bir eğitim ve çocukları sonradan böyle yanlış düşüncelere sevk etmeyecek güzel bir eğitim. Mesela bilimsel gelişmelerin objektif olarak ortaya konması. Tamam mı? Yani illa belli bir ideolojik yönde çocukları yetiştirmek değil. Onları serbest bırakmak, hür bırakmak. Gerçekleri tamamen ortaya koyarak bir eğitim sunmak. Şefkatle ayrıştırıcılık yapmadan. İnşallah tabii dünyada birazcık eğitim konusu da biraz hegemonya altındaydı. Yani belli ideolojiler o şeyleri sürüklüyordu ama inşallah önümüzdeki dönemde, çünkü bilim gelişiyor dediğin gibi. Bir 30 yıl evvelki makineyle, teknolojiyle şimdiki teknoloji bir değil. O nedenle 30 senede çok şeyler değişiyor. Bilimde de çok ilerlemeler oldu. O bilimin bize gösterdiği gerçekler oldu. O gerçekleri insanlara aktarmak, çocuklarınızı da o yönde gerçek, bilimsel, objektif olarak yetiştirmek herhalde önümüzdeki jenerasyonlarda dünyanın güzel bir yapıya
çok
gideceğini
güzel
gösteriyor.
Benim küçük kızım, bundan 3-4 sene evvel Lidya'ya okula gittim. Konuşuyoruz, sohbet ediyoruz.
Allah
sohbet başladı. Sırasında dedi ki, babacığım dedi, bir şey sorabilir miyim? Evet. Sor tabii kızım dedim. Babacığım dedi, sen küçükken dedi, çocukken dedi hangi sitelere giriyordun dedim. Dedi, ne sitesi kızım? Babacığım dedi, bilgisayarda dedi. Hangi sitelere giriyordun? Kızım dedim, ben senin yaşındayken internet yoktu dedim. İnternet siteleri yoktu. Babacığım dedi, ya benle kafa yapma dedi. Ya nasıl olmaz dedi. Yoktu evladım dedim. Bir de dedim, senin yaşındayken bizim evde televizyon da yoktu. Baba dedi, televizyon yok, internet yok. E ne yapıyordun bütün gün dedi. Dedim, bütün gün sokaktaydım kızım dedim. Ya düşün yani. Benim kızım daha önce, yani bu sanki internet dünya kurulundan beri var zannediyor. Ve soruyor, baba daha yani nasıl yapıyordunuz bütün gün? O kadar zaman ayak uydurmuş, evet, ki yani olamayacağını tahmin edemiyor.
Biz bile bazen eskiden ne yapıyorduk acaba telefon yokken diye düşünüyoruz değil mi? Yani o, alışıyor ya insan bir süre sonra o teknolojiye.
Tabii, ben cebimde iki tane jetonla dolaşıyordum devamlı. Ne olmaz ne olmaz.
Ya ki bir de meslek de var yani.
Meslek de var. İki jeton devamlı cebimde olurdu. O sarı jeton.
Doğru, telefon, cep telefonu diye bir şey yoktu. Bir çağrı cihazı
sonra
vardı.
Çağrı
ondan evvel de yoktu.
133'e hiçbir mesaj bırakıyorduk.
Evet, yani bu hakikaten mucize gerçekten. Şimdi teknoloji bu iyilikleri, güzellikleri anlatabilmeye imkanını verdi Allah bize.
İşte bu İnternet... teknolojinin de kıymet bilmemiz lazım. Evet. Yani bu insanlara o sevgiyi, saygıyı belki teknolojiyle daha rahat ulaştırabiliriz, daha rahat iletebiliriz. Kullanmamız lazım. Ama biz hala bu teknolojiyi nasıl savaşırız, nasıl vururuz, nasıl öldürürüz, bunun için kullanıyoruz.
Evet. Evet, çok hızlı ilerliyoruz. Yani maşallah sohbetin hem o kadar çok çeşitli konu, hem içeriği dolu dolu, farklı farklı çok güzel bir sohbet oluyor Buranak'ta. O yüzden
vaktimiz var mı? Devam ediyor muyuz?
Evet, sonlara yaklaşıyoruz. Ama hakikaten güzel fikirleriniz, düşünceleriniz, demokrat yapınız, sevgi dolu oluşunuz tabii. İnsan hayat içinde birçok yaşadığı şey insanı pişiriyor, olgunlaştırıyor. O olgunluğa getiriyor.
Ben şunu söylüyorum hep. 52 yaşındayım. Ama
maşallah.
150 yılda yaşanması gereken ne varsa o kadar yaşadım yani. Ve her geçen gün 3'er 5'er yıl daha biniyor. Çünkü çok tempom yüksek, çok koşturuyorum, çok konuşuyorum, çok tanışıyorum, çok sohbet ediyorum. Hani bir insanın 150 yılda yaşayacağını ben şu an 52 yıla sığdırdım. Daha ne kadar gidecek bilmiyorum.
Allah uzun ömürler Amin. Versin.
Hepinize.
İnşallah gerçekten güzel bir insansınız yani. İnşallah o gözünüzdeki ışık, dilinizdeki güzellik inşallah çevrenizde de her yere de yayılır. Teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Programımıza geldiniz, şeref verdiniz.
Seni görmüş oldum yıllar sonra.
Evet.
En az de... 15 yıldır görüşmüyoruz.
Ben de çok memnun oldum. Çok da güzel bir sohbet oldu,
evet,
inşallah.
Çok güzel bir sohbet oldu. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz.
Sağ olun. Ben teşekkür ederim.
Programımızın sonuna geldik. Haftaya Bir Hayata Dair programında daha görüşmek üzere inşallah.